İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Hordat 1401, Hicri Gamer'i 18 Zilkade 1443 ve Miladi Takvim'de 18 Haziran 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Vahiy Diyarına Selam ve İran'daki Yenilikler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, İran'ın zorba sözleri boyun eğmeyeceğini söyledi. Emir Abdullahyan bölgenin istikrarı yabancılardan etkilenmemeli dedi. İran-Rusya ticaret işbirliği daha da gelişiyor. Rusya'dan İran ve Venezuela'ya yaptırımları kaldırması talebi geldi. Pompeo, General Süleymani'ye terör saldırıyı bir kez daha savundu. Siyonistlerin Batı Şeria'da Filistinlere saldırısına en az 78 Filistinli yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Putin Batı'yı kibirle suçladı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi, İran İslam Cumhuriyeti yaptırımları kaldırmak için onurlu bir mücadele veriyor ve zorba sözlere de boyun eğmez dedi. İran'a göre Tahran Cuma Hatibi Hucetul İslam Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi, dünkü Cuma namazı hutbelerinde İran hükümetinin bölgede aktif siyasetlerini överek, hükümet hem sözünü yerine getirdi hem de İslam İnkılabı rehberinin isteklerini yerine getirdi dedi. Tahran Cuma namazı hatibi, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerle ilgili olarak adil bir şekilde müzakere edeceğiz ve hiçbir koşulda zorbalığa boyun eğmeyeceğiz dedi. Salgını kontrol altına almada sağlık personelini takdir eden ve Amerika'nın can ve mal kaybı ve koronada dünyada birinci olduğunu belirten Tahran Cuma namazı hatibi, bazı büyük ve güçlü Avrupa ülkeleri de can kaybı ve koronada ilk sıralarda ve onlar İran'ın koronayı yönetmede başarılı olmasını istemiyorlar dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bölgenin istikrarı yabancılardan etkilenmemelidir dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerikan Başkanı Biden'ın bölgeye yapacağı ziyarete atıfta bulunarak şöyle dedi. Bölge ülkeleri yetkilileri yabancıların bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkilemesine izin vermemeliler. Biz bölgesel diyalog ve işbirliğine önem veriyor, bölgenin geleceğine, bölge halkının karar vermesi gerektiğine inanıyoruz. Emir Abdullahyan, Umman hükümetinden bir heyetin anlaşmaları sürdürmek amacıyla Tahran'a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşılarken her iki tarafında işbirliğini ilerletme konusunda ciddi kararlılığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Umman'ın önemli bölgesel gelişmelerdeki rolünü değerlendirdi ve ülkenin bölgede barış, istikrar ve işbirliği kurma çabalarını övdü. Emir Abdullayan ayrıca Yemen'de insani kuşatmanın tamamen kaldırılması gereğini vurguladı. Umman Dışişleri Bakanı da iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaparak İran Cumhurbaşkanı'nın son Maskat ziyareti sırasında varılan anlaşmaları takip etmek için Umman hükümetinde bir çalışma grubunun oluşturulduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalfendi, İran'ın Natanz nükleer tesisi çevresindeki geliştirme faaliyetlerine ilişkin Batı medyasında yer alan bazı haberlere cevap olarak şunları söyledi. İran'ın ekstra istihbarat bilgisi sağlama yükümlülüğü olmamasına rağmen Kereş-Tesai tesisini Natanz sahasına intikali hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bilgi verdi. New York Times, Cuma günü İran'ın Natanz bölgesinin güneyinde geniş bir tünel kazdığını bildirdi. Rapor, İran'ın bombalamalara ve elektronik saldırılara dayanacak şekilde dağların derinliklerinde tesisler inşa ettiğini iddia ediyor. New York Times bu haberi yayınlayarak İran'ın Natanz'daki sivil faaliyetlerini gizli ve tehditkar bir eylem haline getirmeye çalışarak gerçekleri saptırmayı hedefledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalfendi, Nur News haber sitesine verdiği röportajda bu intikalin İran'ın barışçıl nükleer tesislerin korunmasını artırmayı amaçladığını ve gelecek İran'ın eylemlerinin tam şeffaflığı göz önüne alındığında Siyonist bağlantılı medyanın siyasi belirsizlik ve suistimal yaratmak için hiçbir yere gitmeyeceğine şüphe olmadığını kaydetti. Kereç'teki Tesai Santrifüj tesisine yönelik geçen yıl gerçekleştirilen terör operasyonlarına değinen Kemalfendi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik devam eden vahşet nedeniyle özellikle hassas tesislerde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırılmasına karar verildiğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu değişikliklerden tamamen haberdar olduğunu belirtti.
İran Ticaret ve Gelişme Kurumu Başkanı Alireza Pehmanpak ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yardımcısı arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi vurgulandı. Alireza Pehmanpak, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Kubilakov ile görüştü. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun 25. toplantısının oturum kulisinde gerçekleşen görüşmede iki taraf İran ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi gereğinin altını çizdiler. Toplantıda otomotiv, denizcilik, gemi inşaatı, Kuzey-Güney koridorunun etkinleştirilmesi, bankacılık işbirliği, iki ülkenin ana sanayiler arasında ortak üretim gibi konularda işbirliği ele alındı. Pehmanpak, İran'ın ihracat hacmini istikrara kavuşturmak ve genişletmek için İran-Rusya Ticaret Odası işbirliği meyve ve sebze alanında uzun vadeli sözleşmeler yapmaya hazır olduğunu da vurguladı. Rus yetkili de İranlı yetkilinin iki ülke şirketleri arasında ortak fuarlar düzenlenmesi önerisini memnuniyetle karşılarken Rus otomobil endüstrisi İran'la işbirliğine hazır ve İran bizim iş ortağımız olabilir dedi.
İran hükümet sözcüsü ekonomik ilişkileri 13. İran hükümetinin diplomasisinin odak noktası olarak nitelendirdi. Muhabirimizin verdiği habere göre İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehrami, Cuma günü bir tweet atarak 13. hükümetteki yurtdışı gezilerine ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ülkenin farklı yerlerinde halkla yaptığı görüşmelere atıfta bulundu. İran hükümet sözcüsü şunları kaydetti. Diğer ülkelerin yetkilileriyle yapılan yüksek hacimli toplantı ve telefon görüşmeleri, üst düzey siyasi ve ekonomik delegasyonların İran'a onlarca ziyareti, transit, ihracat ve dış taleplerde yeni rekorlar kırması halkın dilinin bilindiğini kanıtladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Moskova, Tahran ve Karakas'a yönelik yaptırımlara her zaman karşı olmuştur. İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımların yasa dışı olduğu bilinen bir gerçektir, dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Amerika ve müttefikleri Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uyguladılar ve Moskova'nın doğal gazı olan bağımlılığının azaltılmasını talep ettiler. Buna cevaben Kremlin, düşman olmayan ülkeleri ithal gaz için ödemeyi ruble olarak yapmaya çağırdı. Rusya'nın yeni ödeme mekanizmasına göre Rusya'ya yaptırım uygulayan dost olmayan ülkelerden gaz alıcıları Gazprom Bank'ta bir banka hesabı açmak zorunda kalacak. Rusya'ya uygulanan çeşitli yaptırımlar şimdiye kadar Avrupa ekonomisine ağır darbe indirdi ve zarar verdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, St. Petersburg Ekonomi Zirvesi'nin oturum kulisinde Rusya 24'ü verdiği demeçte İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılması piyasaya günde yaklaşık 2,5 milyon varil petrol girmesi demektir, dedi.
Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki temelsiz iddiaları yeniledi ve Trump yönetiminin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani'ye yönelik terörist saldırıyı bir kez daha savundu. General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020 Cuma günü Irak hükümetinin davetlisi olarak seyahat ederken Irak'ın başkenti Bağdat'taki havaalanı yakınında Amerikan saldırganları ve teröristleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit edildi. Muhabirimizin verdiği habere göre Pompeo Suudi medyasından El Arabi ile yaptığı röportajda İran'ı suçlarken eski Amerikan yönetiminin İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı şehadetine yönelik terör saldırısını Trump yönetiminin iyi işlerinden biri olarak nitelendirdi. Pompeo daha önce de Amerika'nın General Süleymani suikastindeki korkakça hareketini cesurca nitelemişti. General Süleymani Batı Asya bölgesinde IŞİD'de dahil olmak üzere tekfirci ve terörist gruplara karşı mücadelede önde gelen bir isimdi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO 2022'de gıda üretimine ilişkin görünümle ilgili ilk raporunda İran'da tahıl üretiminin bu yıl %34 artacağını öngördü. FAO 2022 yılında gıda üretimine ilişkin görünümle ilgili ilk raporunda artan ham madde fiyatları, kötü hava koşulları ve Ukrayna'daki kriz sebebiyle dünya hububat üretiminin azalmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ama bu yıl İran'da tahıl üretiminin %34 artacağını öngördü. FAO'ya göre İran'ın tahıl üretimi geçen yıl 14 milyon 300 bin tondan bu yıl 19 milyon 200 bin tona çıkacak. FAO'nun raporunda ithalatçıların artan uluslararası maliyetleri finanse etmekte zorlanacakları uyarısı da yapılıyor. FAO tarafından yılda iki kez yayınlanan gıda görünümü raporunda tahıllar, yağlı ürünler, şeker, et ve süt ürünleri ve balıklar gibi başlıca gıda maddeleri için piyasa arz ve talep eğilimlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.
29. Uluslararası Tarım Endüstrileri, Gıda, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı dün Tahran Uluslararası Fuarlığı'nın daimi yerinde açıldı. Fuar 3 gün sürecek. Fuarda 570'den fazla yerli firma ve 95 yabancı firma ürünlerini, sektörlerini, ekipmanlarını ve makinalarını ziyaretçilere sunuyor. Bu yıl yerli firmalar ve yabancı ülkeler tarafından iyi karşılanan fuar 17 ülkeyi içeriyor. Fuarda İspanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Almanya, Brezilya, Beyaz Rusya, Belçika, Türkiye, Tunus, Danimarka, Rusya, İsviçre, Umman, Suriye, Fransa, Hollanda ve Hindistan şirketleri yer alıyor.
Suudi rejimi veliahtı Muhammed Bin Selman'ın çarşamba günü Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek seviyelere nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendireceğiz dedi. Erdoğan dün cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Muhammed Bin Selman'ın çarşamba günü Türkiye yapacağı ziyarete ilişkin konuşan Erdoğan şöyle dedi. Çarşamba günü Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da külliyede kendilerini konuk edeceğiz. İkili heyetler arası görüşmeler yapacağız. Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Arabistan ilişkilerini nerelere taşıyabiliriz? Bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyarette biz de resmi kabulümüzü yapacağız. Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğim dedim.
Türkiye Dışişleri Bakanı Milli Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye'nin terör listesinde yer alan PKK'nın eylemlerine ilişkin terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor, dedi. Çavuşoğlu, Hırvatistan ziyareti kapsamında bulunduğu Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlić Radman ile yapılan görüşme sonrası Orta Basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, PKK'nın İsveç'te yaptığı eylemlerin önce sosyal medyada ortaya çıktığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. Belediye başkanı ile büyükelçimiz bir yerdeydi, beraberlerdi. Ve büyükelçimiz hemen sorduğu zaman belediye başkanı kesinlikle böyle bir şey olmadı dedi. Yetkilileri sorduğumuz zaman da haberleri olmadığını söylediler. Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştirildiğini söyledi. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan bu terör örgütü PKK adı başında terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye, bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle de İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var. O da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz. İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle bu PKK terör örgütü, YPG, PKK her türlü çabayı sarf ediyor, adeta rehin almış durumda.
Irak'ın kuzeyindeki Nineve eyaletindeki Başika'da bulunan Zelikan Türk askeri üssüne cuma gecesi yeniden roket açıldı. Başika, Kuzey Irak'ta Türkiye ordusunun son yıllarda bulunduğu bölgelerden biri. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki saldırganlarını kınayan Irak Cumhurbaşkanlığı ise geçtiğimiz günlerde Türk ordusunun Irak topraklarına tekrarlanan saldırılarının Bağdat'ın egemenliğinin ciddi bir ihlali olduğunu bildirdi. Bu arada da Irak Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Sincar bölgesine yönelik saldırısını kınadı ve soruşturma tamamlandıktan sonra Ankara'ya karşı gerekli girişimleri alacağını duyurdu.
Filistin Kızılayı cuma gecesi Batı Şeria'daki Nablus'un güneyindeki Bita kasabasında Filistinli protestoculara Siyonist askerlerin saldırısında en az 78 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere müttefiklerini Amerikan hedeflerinin uygulayıcıları Siyonist rejim İsrail ve müttefikleri olarak adlandırdı. Öte yandan Yemen kaynakları cuma gecesi Yemen'in Saide eyaletinde Suudi saldırgan koalisyonu saldırısında 10 aylık bir bebeğin öldüğünü bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji sektöründeki fiyatların, enflasyonun, gıda ve akaryakıt, benzinle ilgili sorunların bir bütün olarak yükselişi, mevcut Amerikan yönetiminin ve Avrupa bürokrasisinin sistemsel hatalarının sonucudur, dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı ana oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesine yönelik yaptırımlar, ekonomi etkisi, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Batı'nın kendi jeopolitik illüzyonları adına uluslararası düzenin temellerinin altını oyduğunu dile getiren Putin, ekonomi ve uluslararası politikadaki değişimin tektonik ve devrimci olduğunu ifade etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitim verme önerisinde bulundu. İngiltere Başbakanı Johnson en son 9 Nisan'da Ukrayna'yı ziyaret etmişti.
Afganistan'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü, Taliban hükümetinin kız liselerini yeniden açma nedenlerinin belirsiz olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, Hindistan'ın kuzeydoğusunda iki eyalette şiddetli yağışlar ve seller şu ana kadar en az 59 Hint vatandaşının hayatına mal oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz 18. Astana süreciyle ilgili gelişmeler etrafında. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, İran, Rusya ve Türkiye'nin garantör olduğu ve Suriye'li tarafların masada yer aldığı Astana formatındaki görüşmelerin 18. turuna ev sahipliği yaptı. Nur Sultan da Astana müzakerelerin 18. turu Perşembe günü başladı, dün sona erdi. Cuma günü yapılan ikili görüşmeler kapsamında İran ve Suriye heyetleri bir araya geldi. Nur Sultan da İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Esker Hacı başkanlık etti. Rusya'dan Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye'nin ise Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal katıldı. Görüşmelerde taraflar Suriyeli mültecilerin dönüşü için şartların sağlanması başı olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması, kayıpların aranması gibi konuları masaya yatırdılar. Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerine Ocak 2017'den bu yana Kazakistan'ın başkenti ev sahipliği yapıyor. İran heyeti başkanı Ali Esker Hacı toplantının ikinci gününde Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Eymen Susam başkanlığındaki heyette bir araya geldi. Esker Hacı Astana görüşmelerinin ilk gününde Rus heyetiyle bir araya gelmişti. Görüşmede Suriye'deki son siyasi ve saha gelişmeleri gözden geçirildi. Görüşmede İranlı yetkili Suriye'deki gelişmeleri değinerek Suriye krizinin barışçıl çözümünde garantör ülkelerin önemini ve ortak iradesini vurguladı. Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Irci İsrail rejiminin yakın zamanda Şam Uluslararası Havalimanı'na yönelik geniş çaplı hasara yol açan saldırısını kınadı ve Siyonist rejim İsrail'in Suriye'nin kentsel altyapısına zarar verecek saldırılarının devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Ali Esker Hacı, başta Amerikalılar olmak üzere batılı ülkelerin insani yardımları siyasileştirme davranışlarını eleştirerek bu konuda ayrımcı bir davranış olmadan uygulanması çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev de İran ve Rusya'nın Suriye'deki ortak tutumlarını vurgulayarak bu konudaki ikili işbirliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşıladı. İran ve Rus diplomatlar Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine, ulusal egemenliğine saygı da dahil olmak üzere tüm Astana anlaşmalarının uygulanmasının önemine vurgu yaptılar.
Bu toplantıyla ilgili birkaç nokta göze çarpmakta. Birinci nokta son 3. En önemli gündem maddelerinden biri olarak izlenmesine rağmen şu ana kadar kesin bir sonuca varılamamış olunmasıdır. İkinci nokta Astana toplantısının nihai açıklamalarında belirtilenlerle sahada yapılanlar arasında açık çelişki olduğudur. 18. zirvenin nihai bildirisinde Astana zirvesi garantörleri Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan sıkı bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Bu arada Türkiye hükümeti Suriye coğrafyasının bazı kısımlarını resmen kontrol ediyor ve Suriye'nin tekrarlanan protestolarına rağmen egemenliğine saygı duymuyor ve Suriye yönelik saldırılar düzenliyor. Üçüncü nokta ise 18. oturumun son bildirgesinin Suriye yönelik bir tehditler listesine yol açmasıdır. Terörizm, gayrimeşru özellik ve ayrılıkçılık girişimleri, sivillere baskı, zorunlu askeri alma ve Suriye petrolüne yasa dışı el koyma ve bu petrolü aktarma ve satma 18. oturumun son açıklamasında Suriye'nin ilerlemesine yönelik en önemli tehditler olarak belirlenmiştir. 18. toplantıyla ilgili 4. nokta ise son açıklamada Siyonist rejimin Suriye'deki sivil tesislerine yönelik mükerrer saldırılarını kınamış olmasıdır. Ve son olarak terör sonrası ve Suriye sonrası dönemde düzenlenen Astana zirvesinin özellikle insani yardım alanında etkili olabilmesi için Birleşmiş Milletler ve Batılı güçlerin bu konudaki ciddi iradesini gerektirmektedir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın üyeliğinin ele alınması etrafında. İran'ın üyeliğine odaklanan Şanghay Koordinasyon Konseyi toplantısı başladı. Şanghay Koordinasyon Konseyi bu toplantı İran'ın bu örgüte üyeliğini ele alacak. Özbekistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü İşleri Ulusal Koordinatörü Rahmetullah Nurin Betov konuyla ilgili şöyle dedi. Şanghay İşbirliği Örgütü Ulusal Koordinatörleri Konseyi toplantısı Taşkent'te başlarken İran'ın örgüte katılma konusu toplantının en önemli gündemlerinden biridir. Nurin Betov toplantı ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 27 ve 28 Temmuz'da Taşkent'te Afganistan'a odaklanan uluslararası toplantı, Şanghay İşbirliği Örgütü Bakanlar Konseyi toplantısının hazırlıklarını da kapsıyor, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerin konuları da inceleniyor diye kaydetti. 2001 yılında güvenlik ve ardından ekonomik yönelimi odaklanarak kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü, Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinden ikisi ve dünyanın 4 nükleer gücünden oluşan en büyük ve en etkili uluslararası örgütlerinden biridir. İran'ın da bu güvenlik ekonomik örgütüne tam olarak üyeliğiyle birlikte bu örgütün coğrafi genişliği Orta Doğu'dan Güneybatı Asya'yı kapsayacak hale gelecektir. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Çin ve Hindistan gibi nüfus ve ekonomi gibi eski ve yeni üyelerinin her birinin kapasiteleri ve kabiliyetleri göz önüne alındığında bu örgüt sadece üyeler için değil aynı zamanda Şanghay ile ticaret yapmak isteyen diğer ülkeler için de büyük ve çekici bir pazardır. Şanghay İşbirliği Örgütü ve ekonomik işbirliği aslında bu açıdan da büyük önem taşıyor.
Uluslararası İlişkiler Meseleleri Uzmanı ve Pekin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Cumhur Otarbayev şunları söylüyor. Yeni üyelerin özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olması örgüt için gerçek bir ilerlemedir. Çünkü İran bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli bir üyedir ve İran'ın üyeliğinden tüm ülkeler faydalanacaktır. Birçok uluslararası siyasi çevre İran'ın Şanghay örgütüne üyeliğini Tahran'ın Doğu ile ilişkileri geliştirmek konusundaki ciddi arzusunu gösterdiğini düşünüyor. Bu kuruluş ekonomik açıdan onu uluslararası arenada etkili bir kuruluş haline getirebilecek işbirliğine ve inisiyatife dayalı bir kuruluştur. İran'ın avantajlı ekonomik ve coğrafi konumu göz önüne alındığında Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği şüphesiz bu örgüte çeşitli ekonomik sektörlerde özellikle enerji ve petrokimyada yeni bir hayat verebilir. Uluslararası ekonomi uzmanı Hariri şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. İran bir şekilde dünyanın kavşağında yer almakta ve doğu ile batıyı ve kuzey ile güneyi birbirine bağlıyor. İran, Şanghay örgütünün iç ve dış ticareti için yeni ve potansiyel bir güç kaynağı yaratabilecek önemli ve hayati bir iletişim ve transit merkezidir. Her halükarda Şanghay İşbirliği Örgütü dünya nüfusunun yaklaşık yarısına yakın kapasitesi 23 trilyon dolarlık ekonomik açmış ve 300 milyar doları aşan iç ticaretiyle en önemli uluslararası örgütlerden biridir. Şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti'nin bu teşkilata tam üyeliğiyle ekonomik faaliyetlerinde uygun bir adım atılacaktır. Özellikle de enerji alanında. İran'ın bu örgütün enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek kapasite ve yeteneğe sahip olduğu göz önüne alındığında bu durum daha da kesinleşmektedir. Bununla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü diğer batılı uluslararası kuruluşlarla rekabet etmedeki ortak çıkarları dikkate alarak özellikle kurucu üyeler arasındaki iç çatışma düzeyini azaltarak uluslararası işbirliğini ve etkisini güçlendirmeye yardımcı olması beklenmektedir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Ordat 1401, Hicri Kameri 18 Zilkade 1443 ve Miladi 18 Haziran 2022 Cumartesi. 43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Hordad 1358'de önde gelen fakih ve alim Ayetullah Seyyid Ahmet Hosro Şahi vefat etti. Bu önde gelen alim ilk etemini Tebriz'de yaptıktan sonra Hicri Şems'i 1314'te babası ve Tebriz'deki din alimleriyle birlikte Pehlevi rejimine karşı muhalefet etmelerinden dolayı Simnan, ardından da Meşhed'e sürgün edildi. Hosro Şahı babasının daveti üzerine Tebriz kentine gitti ve ömrünün sonuna dek risaletini sürdürdü. O önde gelen alim Hicri Şems'i 1342'de yapılan kıyamda aktif rol üstlendi. ...225 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Hordad 1176'da Gacar Şahlarından Ağa Muhammed Han Gacar Gürcistan'da katledildi. İran'ın en gaddar şahlarından olan Ağa Muhammed Han Gacar, Zendiye Hanedanı'nın ortadan kaldırılmasının ardından hilekarlık ve şiddete başvurmakta İran'ın tamamını kendi denetimi altına aldı. Hicri Şems'i 1174'te Tahran'da padişahlık tacını giydi ve İran'da en fasık ve en zayıf padişahlık hanedanını kurdu. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Hordad 1392'de İranlı çağdaş roman yazarı Fehimi Rahimi vefat etti. Hicri Şems'i 1331'de Tahran kentinde dünyaya gelen Rahimi 1369'da ilk eseri olan Mutluluğa Dönüş adlı kitabını kaleme aldı. Rahimi 23 roman yazarak yayınladı ki bunların çoğu defalarca yeniden basıldı. Rahimi'nin eserlerinin çoğu çocuk romanı üzerineydi. O çocuklar için 23 eser kaleme aldı ancak bunların yayınlanması için ciddi girişimde bulunmadı. ...70 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Zilkade 1373'te Müslüman alim ve edip Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kaşifolgut'a vefat etti. Fıkıh ve fıkıh usulünü kendi dönemindeki önde gelen hocalardan öğrenen Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kaşifolgut'a kelam, felsefe ve hadis bilimlerinde üstün yeteneğe sahipti ve bu alanlarda zirveye ulaştı. Din ilimlerde üstün yeteneğe sahip olan Ayetullah Kaşifolgut'a bunun yanı sıra şiir alanında da yüksek mahareti vardı ve bu sanat dalında şiir divanı bile yazdı. Bu Müslüman alim siyasi mücadelelere katıldı ve İngiliz sömürgeciliğine karşı önemli rolü vardı. ...86 yıl önce bugün 18 Haziran 1936'da ünlü Rus yazar ve edip Maxim Gorki hayata veda etti. Bu ünlü Rus yazar 28 Mart 1868'de Rusya'nın Gorki Grad kentinde dünyaya geldi. Gorki, realist sosyalist edebiyatının kurucusuydu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Füsiyattan AKP'ye sert eleştiri. Fakirleşerek büyüyoruz.
Cumhuriyet.
Siyaset kulisleri Mustafa Sarıgül'ün hamlesiyle hareketlendi. Üçüncü ittifak mı geliyor?
Yeni mesaj.
Yabancılara konut satışı %235 arttı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Özdeğin Akgüç, 16 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Yolsuzluk Kapıları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yolsuzluk yapılmaması, yolsuzluğa engel olunması, etik değerlere sahip olunması, düzgün davranmakla olanaklıdır. Ancak yolsuzluk kapılarını açmamak, hatta aralamamak gerekir. Yolsuzluğa yol açan veya kolaylaştıran kapıların kapatılması amaçlanmalı, uygulanmalıdır. Bu bağlamda bazı öneriler gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Servet beyanı yeniden vergi sistemine getirilmelidir diyen yazar, yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gelir vergisi yürürlüğe girdiğinde servet beyanı bir denetim aracı vergi emniyeti önemli olarak vergi sistemimizde yer almamıştı. Uzun savaşın sonucu vergi sistemimize bir kontrol emniyet aracı olarak giren servet beyanı 1980 sonrası kaldırıldı. Amaç servet vergilemek değil, mükellefin beyanını incelemek, vergi kaybını önlemektir. Haksız kazançlar varsa vergi dışında kalmalarına engel olmak, vergi gelirini artırmaktır. Bağışların gelir ve kanunlar vergisi matrahından indirilmesi kaldırılmalıdır. Bağış, kişinin özverisiyle kendi mal varlığının bir birikimini iyilik, hayır amacıyla devretmesidir. Bağış, vergiden indirildiğinde bağışı kamu yapmış olmakta, kişi de hayırsever olarak görülmekte, anılmaktadır. Bağışın vergi matrahından indirilmesi danışıklı aktarmalara da yol açmakta. Bağış alan kurum, bağışı başka kişi ve kurumlara aktarmakta, Kızılay örneğinde olduğu gibi vergiden kaçınma olarak da övünülmektedir. Kamudan vakıflara kaynak aktarılmasına son verilmelidir. Vakıf, kamu görevi niteliğinde sağlık, eğitim, sanat gibi hizmetleri yapmak amacıyla mal varlığının bağışlanması amaca özgülemesidir. Vakfın özgülenen bağışlanan mal varlığı ile kamuya katkısı bulunması olağan iken vakıf itibarlı bir kurum olduğundan vakıf alınmasıyla bazı kişilere saklı amaçlara kamu kaynakları aktarılmaktadır. Kamuya katkıda bulunması gereken vakıflar kaynak aktarımı ile kamuya yük olmaktadır. Kamudan vakıf alalaması ile özel amaçlara kaynak aktarılmasına son verilmeli, haksız iktisaplar varsa geri alınmalıdır. Teşvik alalamasıyla istihdam yaratma, ihracat artırma gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşlara kamu kaynaklarının aktarılması kaynak israfına, gelir ve servet dağıtımının daha fazla bozulmasına yol açmaktadır. Teşviklerde gerçekten yatırım yapılsa, ihracat istihdam artsa, Türkiye herhalde bugünleri ekonomik krizleri yaşamazdı. Kamu ihaleleri düzgün, kamu yararı gerçekleşecek şekilde yapılmalıdır. Önemli yolsuzluk kapısı kamu ihaleleri olmaktadır. Banker Kastelli olarak tanınan Cevher Özden'in deneyimlerine, gözlemlerine dayanan rüşvet alacaksan, vereceksen şantiye kuracaksın savı sorunu özetler. Yolsuzluğu önlemek düzgün etik değerlere sahip olmakla olanaklıdır. Konfüçyüs'ün 3000 yıl önce söylediği hükümet etmek doğruluk demektir. Eğer doğru yönetilirse kimse doğru olmamaya cesaret edemez kanısı yolsuzluğu önlemenin en etkin yoludur.
Tahran Radyosu.
Arslan Tekin, 16 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidar, muhalefeti bin nimet görmeli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı masa protokollerle oyalanıyor. Ekipler çalışır, liderler meydanlara iner. Türkiye'nin meseleleri çok fazla. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Protokollerle uğraşılacak zaman değil. Altılı masanın komisyonları arada tespitlerde bulunuyor. Daha önce 10 madde açıklamışlardı, 2 gün önce yeni açıklamalara geldi. Açıklamalar çok ama çok mühim. Ona geleceğim. Yalnız şu protokol sıralamaları güya eşitliği gözetlemeleri yok mu? Mizahçılara malzeme oluyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başta bir teklifim olmuştu. En önemli açıklamaları içlerindeki en yaşlı parti başkanı yapsın demiş, isim de vermiştim. Ya da komisyonların başı sonu yok nasıl olsa. Her tespitte, her raporda bir parti başkanı çıksın, sırayla okusun. Altılı masanın son açıklamalarına bakacağız. Yuvarlak masa mukimleri yuvarlak masaya ekonomi yatırdılar. Aralarında bir komisyon kurdular. Komisyonun bir de adı var. Kurumsal Reformlar Komisyonu. İktidar muhalefeti bir nimet görmelidir. Kendilerinin fark etmediklerini fark ediyor, iktidara yol açıyor. Meseleye bir de buradan bakmamız gerekmez mi? İki gün önce yaptıkları şu açıklamaya itirazınız var mı? Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra kuralsız, keyfi, saydam olmayan uygulamalar arttı. Devletin köklü kurumları tahrip oldu. Liyakat sahibi kadrolar tasfiye edildi. Kritik makamlara hükümet sadakati esas alan liyakatsiz atamalar yaptı. Devlet ile parti arasındaki çizgi silikleşti. Liyakat değil, sadakat esas oldu. Kurumsal kapasitede yaşanan yıkım sonucunda ağır bir yönetim krizi baş gösterdi. Delik deşik olan kamu ihale sistemi, keyfi yandaşa teslim özelleştirmeler, şeffaf olmayan ihalelerle dağıtılan hesapsız garantiler ile geleceğimizi ipotek altına alan kamu özel işbirliği modeli, Türkiye Varlık Fonu gibi paralel bütçe uygulamaları ve Merkez Bankası rezervlerinin kural dışı arka kapı yöntemi ile satılması denetlenmeyen açık ve gizli ağır yükler altına soktu. Mali disiplin bozuldu, kamunun hesaplarına duyulan güven hızla aşındı. Görmemezlikten gelinmeyecek iddialar itirazınız değil, cevabınız olmalı.
Akif Bekir 16 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde bu gaz ekonomimizi rahatlatmaz ama başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ben bir ceviz avcıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne polis farkında diyordu gerçi Nazım. Fakat öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı da iktidar medyası da Karadeniz gazının ekonomiyi rahatlatmaya yetmeyeceğinin gayet farkında. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi küçümsenecek bir miktar mı? Değil. Yanı sıra Rusya'nın 50, İran'ın 35 trilyon metreküplük rezervlerinin yarandığı haddinden fazla büyütülecek bir miktar da değil, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Rezervlerin %1'i bizim ekonomimizi şahlandıracak olsa tamamı Rusya'yı, İran'ı çoktan uçurmuş olurdu. Karadeniz'deki rezervi çıkarma maliyetini de, ne kadarının çıkarılıp kullanılabileceğini de ekleyin. Asları yüzünden pahalıya gelmeyecekse öpüp başımıza koyalım. Hiç yoktan nesi az? Boru hattı hızla döşeniyor. İktidarın acelesi var. 2023 başında mutfaklara yetiştirmek istiyor. Sayılı yıl içinde olsa daha ucuza kendi gazımızı yakmayı kim istemez? Ekonomimizi rahatlatmaya yetmeyebilir ama psikolojimize birebir. En çok da faturalardan bunalmış dar gelirlinin ruh halini rahatlatmaya yarar. 4 milyon hanenin devlet desteği olmadan ısınma giderlerini dahi karşılayamadığı bir kara kıştan sonra hem de nasıl? Erdoğan bundan sanırım şahane haberi şöyle müjdeledi. Kendi Doğalgazımızın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır. Lafı bile kulağa hoş geliyor. Derin bir nefes aldırı psikolojik rahatlama sağlayacağı muhakkak. Böyle pembe haberlere her zamankinden daha ziyade ihtiyaç duyduğumuz karamsar günlerden geçiyoruz. Fakat iktidar medyası ekonomimizi şöyle bırakın, psikolojimizi bile rahatlatmaya bu iyimserliğin yetebileceğinden şüpheli. Bu kadarlık bir rezerve güvenerek doğu-batı ekseni yok, dünyanın yeni ekseni artık Türkiye diye meydan okuyabileceğimize inanıyorlardı. İnançları nedense zayıflamış. İlave bir rezerv takviyesine lüzum görmeseler başka bir müjdeyi aynı gün milletimize iletmezlerdi. Psikolojimizi destekleyici anonsları şu: Türkiye tarihinin en büyük rezervi bulundu. Altın, bakır, çinko. Ne ararsan var. Allah var, define avcısı hayallerine parmak ısırtan duymak istediğimiz müjde işte bu dedirten müthiş bir haber. Zamanlaması bakımından da Hızır gibi tam yerine rast geldi. Ne şanslıyız ki psikolojimizi havalara uçuracak rahatlama uğruna müjde üstüne müjdeler patlatılıyor. Türkiye'nin kazancıyla sevinemeyen, milletin mutluluğuna ortak olamayan muhalefet şimdi buna da burun kıvıracaktır. Ancak ağızlarının payını Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreninde şöyle verdi bile Erdoğan. Her seçim öncesinde gaz keşfediyorlar diyen aklı evveller oldu. Hiç kulak asmadık. Onlar, yani o siz de ben dışındaki üçüncü muhalefet kişileri ancak konuşsun at binenin kılıç kuşananın.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahiy diyarına selam.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere COVID-19 salgını nedeniyle hac farizasından mahrum kaldığımız 2 yılın ardından bu yıl Mescid-i Haram aşıkları vahiy topraklarına akın ederek hac törenini daha da görkemli düzenleyeceklerdir.
Bu yüzden hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Zilhicce ayına yaklaşılırken vahiy diyarı yolcularının bekleyişi 2 yılın ardından sona eriyor ve Beytullah ziyaretçileri ve aşıklar kervanı vahiy topraklarına gitmeye başlıyorlar. Kadın erkek, genç yaşlı, özellikle de yıllarca bekleyenler kutsal Mekke ve Medine kentlerine ulaşınca yeryüzündeki cennete vardıklarını sanıyorlar.
Selam olsun sana, ey vahiy toprakları. Selam olsun sana ey ilahi peygamberlerin diyarı. Selam olsun sana ey Allah'ın aşıklarının secde yeri. Selam olsun sana ariflerin buluştuğu Arafat vadisi. Selam olsun sana ey kulların huşu tezahürü, say ve ey Mina. Selam olsun sana ey Zemzem ve ey Müzdelife. Selam olsun sana ey Medine, ey varlık dünyasının dürdanesi Muhammed Mustafa'yı içinde yerleştiren Mescid-i Nebevi. Ve selam ey Cennetül Baki, ey toprakta yatan yıldızların mezarı. Ve selam ey Kabe, ey Allah'ın evi ki yeryüzünde aşk ve kulluğun simgesi olmak için yanan bir mum gibi aşık pervaneleri çevrende tavafa davet ediyorsun. Bu yılda hacı adayları ve aşıklar tüm dünyadan aynı renkteki kıyafetleriyle her türlü renk ve ırktan uzak Müslümanların vahdetini sergiliyor ve eşsiz yaradanı olan aşk ve kulluğunu göstererek dudaklarında lebbeyk Allah'ım lebbeyk fısıldasınlar.
Hac dinin en görkemli örneklerinden biridir ve İslam'ın önemli görevlerinden sayılır. Hac dinin erkanından biridir ve terk edilmesi ise büyük günahlardandır. Son iki yılda koronavirüs salgını ve pandemi haline gelmesi nedeniyle görkemli hac töreni yapılmadı. Fakat Mescid-i Haram'a gönül veren aşıklar bir gün bu kutsal mekana ayak basabilecekleri günü sabırsızlıkla beklediler. Şimdi aşıklar bu kutsal topraklarda kulluk ahitlerini mabutlarıyla güçlendirmek için akın ediyorlar. Burası fıtrata dönüş ve derun hakkında düşünme yeridir. Müslümanlar nefsani istek ve düğümlerinden kurtularak kendilerini varlık dünyasında düşünmeye sevk ediyorlar. İnsanlar bu değerli günlerde kendini tartıyor ve bireysel ve toplumsal hayatının ve davranışlarının Allah'ı ne kadar memnun ettiğini düşünür. Eksikliklerini gidermek ve daha iyi olma yoluna ayak basmak ve yaşamının temelini saadet ve erdemlik üzerine kurmak için Allah ile ahit bağlar.
Mahmud Mürevviç adlı hacı Mekke ziyareti ile ilgili değerli anılarını bizimle paylaşıyor. Vahiy diyarındaki anıları hakkında şöyle diyor. Allah'ın evine ve Mescid-i Haram'a doğru ilerliyorduk. Hepimiz mutluyduk ve heyecanlıydık. Yaklaştıkça daha fazla özgürlük hissediyorduk. Ben sabırsızdım ve meraklı çocuklar gibi başarılı ve mutlu olduğumu ve mabuduma yaklaştığımı hissediyordum. Sonunda Babul Selam'a ulaştık. Büyük bir kalabalık caminin içinde ve dışında oturuyordu. Safa ve Merve üst geçidinden geçerken Mescid-i Haram'ın eski bölümüne ulaştık. Farkında olmadan birbirimizden ayrıldık ve eşsiz mabudumuzla konuşmak ve razı niyaz etmek için her birimiz bir tarafa dağıldık.
Mahmud Mürevviç Kabe'yi görünce kapıldığı duygularını şöyle anlatıyor. O anlar çok tuhaf anlardı. Sanki uzun bir süre yakan bir çölde tek başınaymışım ve şimdi susamış dudaklarımla yalnızlığını geride bırakmış ve duru bir pınara ulaşmışsın. Tıpkı annesinden uzakta kalan ve şimdi kendini onun kucağında bulan bir çocuk gibi gayri ihtiyar secdeye kapılırsın ve gözyaşların aşk zikirleriyle birleşiyor. Ben Kabe'ye baka kalmıştım. Kabe pürüzsüz ve duruydu, aynı zamanda sakin ve gönülleri çalan. Kabe'ye sığınmıştım, zira Kabe öz benliği ve fıtratıyla hangi renk ve dilde olursa olsun huzura kavuşan herkesin sığınağıdır. O duygular içinde sadece saf ve samimi bir ibadet arıyordum. Bu yüzden iki rekat namaz kıldım ve ardından Kabe etrafında tavafa başladım ve fısıldamaya başladım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
Kabe'nin etrafında tavaf eden ve dudaklarında Allah'ı hamd eden beyaz ihramlar içinde coşan sel dalgası anlatılamaz. Buranın bambaşka bir havası var ve dualar kabul edilmeye daha yakın ve hacetler ise karşılık buluyor. Sanki Kabe aşk noktasıdır ve sen de bu okyanusta marifet ve bilgi edinmeye gelen bir nokta gibisin. Burada kimse ve hiçbir şey umurunda olmadığı gibi kendini de unutuyorsun ve tüm ihlasınla kulluk aşkı ile dolup taşıyorsun.
Zilhicce ayının 8. günü Yevmi Terviye olarak biliniyor. Bugün de Hac Menasiki resmen başlıyor ve hacılar Mekke'de muhrim olur. Gusül abdesti alır ve bedenindeki tüm pislik ve kirlerden arınır. Ardından yegane Allah'a kulluk ve itaat simgesi olan beyaz ihramlarını giyer. Ardından lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek telbiye edip ve hac menasikine başlar. Hacda emredilen bütün amellerin yerine getirilmesi zaruri ve farzdır. Önemli olan şudur ki hac ibadetlerinin tamamı Allah'a yakınlık, Allah'a itaat ve günahlardan arınma niyetiyle olmalıdır.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam hac felsefesinden birini şöyle anlatıyor. Allah saygın olan kendi evinin hacını sizlere farz kılmıştır. İnsanın kıblesi onda olan aynı evi ki susamışlar gibi ona yönelesiniz ve tıpkı güvercinler gibi ona sığınasınız. Sübhan olan Allah Kabe'yi kendi azameti karşısında kullarının tevazusu ve onların onun büyüklüğü ve gücüne itiraf etmelerinin bir işareti kıldı ve insanlar arasında onun hac davetini icabet eden dinleyicileri ve sözlerini tasdik edenleri ve ilahi peygamberlerin konumuna ayak basanları seçti.
Tahran Radyosu.
Hacı adayları Mekke'de ihramdan sonra Arafat'ta vukuf yapar ve durur. İmam Hüseyin aleyhisselam son hac yolculuğunda en güzel ve en saf duygularıyla Allah ile münacatını yadigar koyar. Bu eşsiz dua Arife duası olarak bilinir. Arafat'ta vukuf zamanında Şii Müslümanlar bu duygu dolu duayı mırıldanır. Hacılar Zilhicce ayının 9. gününün öğlen saatlerinden aynı gün akşama kadar Arafat'ta kalmalı ve ardından Maşarul Haram'a doğru yola çıkmalıdır.
Kurban bayramı olan Zilhicce ayını 10. gününde hacılar haccın diğer menasiki için Maşarul Haram'dan çıkar ve Mina'ya doğru yola çıkar. Onlar Mina'da ilkin Remye Cemerat yapıyorlar. Remye Cemerat aslında şeytan sembolünü taşlamaktır ve haccın farzlarındandır. Ardından Kurban Bayramı'nda Hazreti İbrahim aleyhisselamı anarak her hacı bir kurban keser. Ayrıca saçın kesilmesi, Kabe'yi tavaf etmek, tavaf namazı ve en sonunda da Safa ve Merve dağları arasında sa'y etmek haccın diğer menasikidir.
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti haccın felsefesi ve önemine değiniyor. Kur'an-ı Kerim'de 30 ayette hac ve Kabe'den söz edilmiştir ve hatta hac adıyla bir sure vardır. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmran suresinin 96 ve 97. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke
مَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonunda ellerimizi Yüce Allah'a açıyor ve ondan bize kulluğunun zevkini tattırmasını ve tüm Müslümanlara hac menasikini yerine getirme tevfikini bağışlamasını niyaz ediyor ve sizlerle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Arife duasının bazı bölümleriyle vedalaşıyoruz.
Ey Rabbim, senin bana nimetlerin, sayanların sayıp bitiremeyeceği ve bilmek isteyenlerin bilemeyeceği kadar çoktur. Allah'ım, benden giderdiğin ve uzaklaştırdığın zorluk, zarar ve ziyanlar, sahip olduğun nimet ve afiyetten çoktur. İlahi, ben imanımın hakikatiyle, kalbimde yer eden yakinle, İhlaslı tevhidimle, içimde saklı hakikatlerle, gözümün nurunun mecrasının bağlarıyla, alnımın safhasının hatlarıyla, solunum yolumun delikleriyle, rükû ve secdelerimin hareketleriyle şehadet ediyorum ki, eğer asırlar boyu yaşasam ve senin nimetlerinden birinin şükrünü yerine getirmeye çalışsam, yerine getiremem. Bunu ancak senin lütfunla yerine getirebilirim ki bunun kendisi de yeni, ebedi ve köklü bir şükrü gerektirmektedir. Ey Mevlam! Bağışta bulunan sensin, nimet veren sensin, ihsanda bulunan sensin, güzelleştiren sensin, üstün kılan sensin, mükemmelleştiren sensin, rızıklandıran sensin. O halde hamd sana mahsustur ey Rabbim ve Mevlam. Ey Rabbim, sen bana emrettin, ben ise sana itaatsizlik ettim. Sen beni sakındırdın, ben ise senin sakındırdığını yaptım. Şimdi ise artık ne mazeret gösterebileceğim bir bahanem var, ne de yardım alabileceğim bir desteğim. Bana hücceti tamamladıktan sonra beni cezalandıracak olursan, bu benim günahlarımdan dolayıdır ve eğer beni affedecek olursan, bu da senin sabrın, bağışın ve ihsanından dolayıdır. Senden başka ilah yoktur, tenzih ederim seni, ben zalimlerden oldum. Senden başka ilah yoktur, tenzih ederim seni, ben bağışlanma dileyenlerden oldum. Allah'ım, kulun, elçin ve peygamberin, Muhammed'e ve onun tertemiz ehl-i beytinin tümüne rahmet eyle. Nimetlerini bize tamamla, bağışlarını bize tatlı kıl, bizi sana şükredenlerden ve senin nimetlerini ananlardan yaz. Amin. Ey alemlerin Rabbi!
Değerli dinleyiciler, sizlerden vedalaşırken programlarımızı www.parsday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu haftanın yeni programına teknolojik alanında bir makale ile başlıyoruz.
Bir tümörü tedavi etmenin zorluklarından biri, anti kanser ilaçlarını doğru zamanda doğru yerlere ulaşmanın zorluğudur. Bu bağlamda Rice Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı Emir Cezayiri ve Omid Veyse ile işbirliği içerisinde İranlı araştırmacılar bu iki zorluğu da inceledi. Bu araştırmacılar sürekli dozlarda anti kanser ilaçları üretmek ve sunmak için hücresel bir makine geliştirdiler. Bu sistem bir hafta içinde farelerde yumurtalı kanseri tümörlerinin %100'ünü öldürebilirler.
Biyomühendisler tedavi için bu yeni immünoterapi biçimini bir kez yerinde oturduğunda tümörleri yok etmek için gereken bileşikleri üretebilen bir farmasötik fabrika olarak adlandırılmaktadır. Bu implant özenle seçilmiş hücrelerle doldurulmuş ve koruyucu bir kabuk içine yerleştirilmiş, iğne boyutunda küçük parçalardan ve vidalardan oluşur. Bu omurların ve vidaların içindeki hücreler, interleukin 2 adı verilen doğal bir bileşik üretecek şekilde tasarlanmıştır. Bu bileşik beyaz kan hücrelerinin aktif hale gelmesine ve kanserle savaşmasına neden olan bir sitokin türüdür. Bu granüller ilk olarak laboratuvarlarda incelendi ve karın boşluğunun zarını oluşturan periton zarının içindeki tümörlerin yanına yerleştirildi.
Bu deney ilaç şirketlerinin başka yerlerde daha az yaygın olan tümörler içinde seçici olarak interleukin 2 konsantrasyonları ürettiğini gösterdi. Yumurtalı kanseri ve kolon kanseri olan farelerde deneyler devam etti. Bu omurlar ve vidalar çok iyi işlev gördü ve bu sürüngenlerdeki tümörleri 6 gün içinde yok etti. Daha da önemlisi, ilacın yüksek konsantrasyonları tümör bölgesine aktarıldı ve sağlıklı hücrelerin zehirlenmesini önledi.
Biyomühendislik profesörü Omid Veysi'ye göre bu yöntemi sadece bir kez kullandık ama ilaç fabrikası kanser yok edilene kadar her gün belirli bir yerde istenilen dozu yaptı. Doğru dozu, yani gerekli ilaç fabrikalarının sayısını belirledikten sonra yumurtalı kanserli hayvanlardaki tümörlerin %100'ünü ve kolon kanserli 8 fareden 7'sini tedavi edebildik.
Bu çalışmanın yazarlarından biri olan Emir Cezayiri'ye göre bu çalışmada ilaç fabrikalarının interlükin 2'yi lokal ve düzenli bir şekilde üretebildiğini ve birkaç farede tümörü öldürebildiğini gösterdi ki bu çok heyecan vericiydi.
Emir Kebir Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar hücre transferi ve manipülasyonunda kullanılan biyolojik uygulamalar için elektrotermal bir mikro greyper geliştirdiler. Emir Kebir Teknik Üniversitesi mezunu ve bu projenin yürütücüsü Dr. Muhammed Ekveri'ye göre hücre manipülasyonu ve transferi doğruluk, güvenirlik ve kontrol edilebilirlik gerektiren tıbbi faaliyetlerin en başında yer almaktadır. İran'da ise ilk kez metal MEMS teknolojisini kullanarak mikron parça yapma ve yararlaştırma yöntemlerini elde ettik. Bu teknoloji çeşitli sensörlerin seri üretiminde kullanılabilir.
Bu araştırmacıya göre hücre hareketi ve transferi için geçmişin hantal ve pahalı araçları nedeniyle yüksek güvenirlilik ve kaliteli bir alternatif olabilir. MEMS operatörleri ve ajanlarının gelişimi, üretim yöntemlerinin geliştirilmesine de yol açmıştır. Bu nedenle bu ürünü üretmek istedik. Bu projenin tasarım, yapım ve test dahil tüm faaliyetleri Emir Kebir Teknik Üniversitesi Mikroteknoloji Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Yöntem, matematiksel modellemeye, simülasyon ve son olarak bir laboratuvar numunesi oluşturmaya dayanmaktadır ve ayrıca laboratuvar testlerin sonuçları çalışmasının doğruluğunu teyit etmektedir.
Tahran Radyosu.
Bu araştırmaya göre bu sistemin tıp endüstrisinde suni tohumlama, hücre transferi ve manipülasyonunda, laboratuvarda endüstriyel süreçlerde ve suni zeka alanında kullanılmaktadır. Bu ürünün harici örnekleri Amerika, Belçika, İsviçre ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde mevcuttur ve bu yapı İran'da ilk kez başarılı bir şekilde tasarlanıp inşa edilmiştir ve performans doğruluğu için üzerinde testler yapılmıştır. Bu yapının rekabet avantajları arasında yenilikçi tasarımı ve kolay yapım yöntemi yer almaktadır. İranlı yönetmen ve senarist Farnoush Samadi, Lübnanlı iki kadın yönetmen Cynthia Sama ve Claudine Kamari ile birlikte Beyrut Kadın Festivali'nin kısa ve animasyon bölümünün jüri heyetine başkanlık edecek. Farnoush Samadi'nin bu festivalin son dönemdeki ilk filmi olan Varsayımsal Çizgi en iyi film ve en iyi oyuncu grubu dallarında iki ödül kazandı.
Değişim İçin Kadınlar başlıklı Beyrut Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet gibi konularda başta kadınlar olmak üzere topluma bir pencere olarak objektif ve sinemanın gücünü kullanarak dünyanın dört bir yanından sinemacıları ve sinema severleri bir araya getiriyor. Kadınlar ile ilgili olan veya kadınlar tarafından yapılan filmlerin yer aldığı festival her yıl Mart ayında kadınların gücünü farklı durumlarda öne çıkarmayı hedefliyor.
Bir başka başarıda ise Gaside Golmekani ikinci yıl üst üste Kanada Regard Festivali için seçici kurul üyesi oldu. Festival, akademi ödülleri ve Fiberşi veya Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından onaylanmıştır ve en prestijli festivallerden biridir. Bu festival Kuzey Amerika'da kısa film festivalleri arasında yer alıyor. Bu İranlı film yapımcısı, bu festivalin uluslararası bölümünün seçim komitesinin tek İranlı üyesidir.
22. döneminde Regard Festivali, Golmekani'nin eserlerinin gözden geçirilmesi, gösterilmesi ve gözden geçirilmesine bir bölüm ayırdı. Her yıl Kanada'nın Quebec eyaletinin Saginaw kentinde düzenlenen festivalde farklı ülkelerden çeşitli kategorilerde 200'e yakın film sergileniyor ve film, ödül ve hediyeler halinde yaklaşık 100 bin dolar ödül veriliyor.
Yine geçen aylarda İranlı yönetmen Nergis Abyar, Türkiye Kadın Yönetmenleri Derneği tarafından seçilen İzmir Uluslararası Kadın Sinemacılar Festivali'nde başarılı yönetmen ödülüne layık görüldü.
Bu festivalde Nergis Abyar'ın bazı çalışmaları sergilendi ve onun katılımıyla özel bir atölye çalışması gerçekleştirildi. 5. İzmir Uluslararası Kadın Sinemacılar Festivali 27 Şubat 8 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir'de düzenlendi.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yerenekler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Hucetül İslam Muhammed Cevad Hacı Ali Ekberi, İran İslam Cumhuriyeti yaptırımları kaldırmak için onurlu bir mücadele veriyor ve zorba sözlere de boyun eğmez dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgenin istikrarı yabancılardan etkilenmemelidir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın Natanz nükleer tesisi çevresindeki geliştirme faaliyetlerine ilişkin Batı medyasında yer alan bazı haberlere cevap olarak, Natanz kompleksindeki eylemlerinden tamamen İran'ın haberdar olduğunu belirtti. İran-Rusya ticaret işbirliği daha da gelişiyor. İran Hükümet Sözcüsü Ekonomik İlişkiler 13. İran Hükümeti'nin diplomasisinin odak noktası olarak nitelendirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Moskova, Tahran ve Karakas'a yönelik yaptırımlara her zaman karşı olmuştur diyerek İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımların yasa dışı olduğunu bildirdi. Pompeo, General Süleyman'a yönelik terörist saldırı bir kez daha savundu. Tahran'da Uluslararası Tarım ve Gıda Endüstrileri Fuarı açıldı. Erdoğan'dan Muhammed Bin Salman'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama geldi. Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK eylemleri terörle mücadelede İsveç kanunlarının gevşek olduğunu gösterdiğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim.